Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir gönül gündeminde sizlerle beraberiz. Rabbimize hamd senalar olsun. Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamızla beraber geçen hafta Mesnevi'nin ilk beytinden başlamıştık. Ama fazla da ilerleyememiştik hocam. Öncelikle hocamıza hoş geldiniz diyoruz hocam.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
İnşallah hocam bugün devam ederiz Mesnevi'nin ilk beytinden başlayarak. Bişnevi demiştik geçen, evet. Birazcık da bahsetmiştik.
Evet, devam edelim tabii burada. Geçen yarım kaldı, öyle diyelim
biz. Evet hocam.
Bayi dedik ki besmeleye telmih olarak bey ile başlamış.
Evet.
Şinev dinle.
Hı hı.
Tabii bayi ile başlanması aynı zamanda hem besmele ile başlanmayan iş bereketsiz olur, hadis-i şerifi var.
Evet.
Yani her işin başında mutlaka besmele ile başlamak lazım. Bizde sadece sofraya besmele ile başlanıyor ama. Men lem yeble bi besmeletin zibalin fehüve ebter.
Evet hocam.
Burada buna telmih var.
Ebtar hocam, sonu kesiktir, neticesi gelmez.
Bereketsiz, semeresiz.
Hmm.
Evdeki hesabın çarşıya uymadığı bir, evet, alışveriş, öyle diyelim biz, hı hı, bunu. Ama besmeleyle başlamak, tabii Allah'ın yardımını almak, efendim Cenab-ı Hakk'a sığınarak işe başlamak güzel bir şey. Fakat bir başka anlamı daha var bunun esasında. Bir insan bir işe başlarken eğer, ben bir işe başlıyorum ama buna Allah'ın adıyla başlayayım diyebilecek kadar aklı başındaysa, o kişinin başladığı işten alacağı netice ve verim yüksek olur.
Eyvallah.
Yok, yani besmeleyi unutacak kadar dalgınsa bir adamın, kafası başka bir yerde, sadece bedeniyle buradaysa, o zaman o kişinin de bu gafletle başladığı işten alacağı netice de o kadar semeresiz olur.
Evet.
Dolayısıyla besmele burada bizi Allah'a konsantre ettiren, bizi yoğunlaştıran, bizi işimize veren, dağınıklıktan bizi kurtararak yapacağımız, evet, işe konsantre olmamızı sağlayan bir özelliği de var. Bunu da ifade etmekte yarar var.
Eyvallah hocam.
Haşinev dediğimiz zaman mesela Hazreti Musa Kelimullah için Cenab-ı Hak festemi' lima yuha, sana vahyedileni iyi dinle.
Evet.
Bir başka ayet-i kerimede ve izâ kuri'el Kur'ânü festemi'u le. Bak, Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman çok iyi dinle. Ve ensitû, susun. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, size Allah'ın rahmeti gelsin. Umulur ki size Allah'ın rahmeti yetişir.
Demek hocam ilmin, şeyin, marifetin kaynağı duymakla.
Evet.
Duymak tarafı çok önemli olduğunu anlıyoruz. Hocam burada bir ayet-i kerimede ben size takdir şey yapayım. Allah-u Teala diyor ki لَا تَخَافَ اِنَّنِ مَعَكُمَا اَسْمُوا وَاَرَى.
Evet.
Ey Musa ve ey Harun, gidin diyor, korkmayın, ben sizi duyuyorum.
Duyarım ve görürüm.
Görmek ya. Sonra geliyor hocam.
Tabii, görmek
abi,
sonra.
Konuk da yani burada,
evet,
duymanın.
Evet. Burada tabii ilmin, öğrenmenin, eğitim ve öğretimin temeli dinlemeyi bilmekten geçer. İyi dinlerseniz, iyi alıcı olursanız çok çabuk mesafe kat edersiniz. Mesela bir profesör bir konuda size konferans veriyor. Siz onu bir saat dinleyeceksiniz. Eğer çok iyi dikkatle dinlerseniz, o adam bir ömürlük muhassalayı size bir saatte aktarmaya çalışıyor.
Eyvallah.
Onun o belki 10 yıllık, 20 yıllık emeğinin özetini, özünü siz o bir saatlik konferansta alabilirsiniz. Bu da çok çabuk insanı yetiştirici ve erdirici bir rol oynar. Ama eğer bir adam doğuştan sağırsa, bu adam aynı zamanda dilsiz olur. Çünkü bu konuşma yeteneği dediğimiz iş duyarak öğrenilen bir iş.
Eyvallah.
Ve bu semai, bak, kulaktan kulağa gelen bir şey. O yüzden pek çok ilim İslam medeniyetinde semai ilimdir. Femi Muhsin'den öğrenilir. Mesela tecvid. Ne kadar kaidelerini tecvidden okursanız okuyun, onu bir Femi Muhsin'den dinlemek, ondan sonra dinlediklerimizi de uygulamak. Musiki kulağa bağlı. Musiki kulağa farklı bir iş.
Tabii.
Kulak hafızası farklı bir iş. O yüzden iyi dinleyerek, özellikle bu okullarda okuyan genç arkadaşlarımıza şunu öğütüyoruz ki, eğer dinlemesini iyi becerirseniz dersi derste öğrenirsiniz ve ömrünüzü en verimli şekilde değerlendirirsiniz. Ama hoca ders anlatırken kafanız başka bir yerde, elinizde efendim cep telefonu, ondan oynarsanız yani, o zaman o iş boşa geçmiş olur. O yüzden gaflet sadece Allah'tan habersiz olmak değil. Gaflet aynı zamanda o an için yapmamız gerekeni unutan bir her türlü dalgınlık da gaflete girer.
İbnül vakit olamamak değil mi hocam?
Olamamak. Evet.
Eyvallah hocam.
Ha, bu ney? Bu neyi iyi dinle. Bak, ney nedir? Ney bir insanı kamile benzetiliyor. Şimdi ney kamışlıktan kesilmiş, kurutulmuş, bütün rutubeti çekilmiş, ondan sonra ateşte kızdırılmış,
pişmiş,
Onun işte delikleri açılmış, kızgın şişle delikleri açılmış. Bütün bunlara rağmen hiçbir anlam ifade etmez şöyle köşeye koysanız. Ancak ona bir nefesle verilen şeyleri ancak o nameye dönüştürür. Verilen nefes neyse ona göre de name verir. O yüzden burada kamil insanların, kamil insana benzetiliyor ya şey. Evet, kamışlıktan ayrılmış, koparılmış gelmiş ama üzerinden bir sürü ameliyeler geçmiş. Seyri sülükten geçmiş efendim. İşte ısıtılmış, pişirilmiş, kurutulmuş. Ondan sonra dağlanmış. Şimdi insanda da işte iki göz, iki burun, bir ağız, iki kulak var. Bunlar nedir? Cenab-ı Hakk'ın insan vücudundaki, yüzündeki tecellileri, esmasının tecellileri. İnsana da benzetiliyor.
Eyvallah hocam.
O yüzden insana güzel şeyler, insana diriltici şeyler vermek lazım. İnsanlar da onu dinlemesi lazım. Şimdi haramı duymak mı günah, dinlemek mi günah? Dinlemek günah. Dinlemekte biz bil irade, isteyerek kulak misafir olup dinliyoruz. Eyvallah. Acaba burada ne söyleniyor diye. Öyle mi?
Tabii.
Bu, o yüzden neyi dinleyen insanın da, o kulağının da nerede kullanacağını bilmesi lazım. Nasıl kullanacağını bilmesi lazım. Bu kulağımıza her söz girmemeli. Abdest alırken, kulağımızı mesederken o dua benim çok hoşuma gider. Allahümme ec'alni minellezine yestemi'unel kavle feyettebi'une ahsene. Sözün en güzeline duyan ve duyduğu o güzel söze de uyan kulak ver ya Rabbi bana diyoruz.
O zaman hocam Müslümanın kafası da çöplük değil. Her şeyi duyup içine almıyor. Evet, ancak seçici olarak
evet.
İstedikleri Kur'an dinliyor, vaaz dinliyor, insanın kamillerin nasihatlarını dinliyor ama böyle bugün maalesef hocam ben şuna çok üzülüyorum. Otobüslerde görüyoruz. İnsanlar böyle hocam kulakçıklarla yabancı müzikler dinliyor hocam. Bir de yüksek sesle kulakçıklı olmasına rağmen biz rahatsız oluyoruz ileriden. Acaba diyorum bu kardeşimizin beyni ne oluyor?
Yazık.
Nasıl bir hocam değişim geçiriyor merak ediyorum hakikaten.
Evet işte bu neyi dinle diyor bak. Aynı neyi evet. Kamil insan gibi konuştuğu zaman insanı diriltici laflar söyler. Sen de bu neyi iyi dinlersen onun yakıcı o nefesten gelen nameler.
Erdirici diyelim evet.
Efendim insanı kendisine getirir. Hı hı. Bizim kulağımıza, beynimize, yüreğimize, iliklerimize kadar bizi irşad eder. İnsan olduğumuzu hatırlatmaya çalışır. Tabii burada gelen nefes nedir? Ney bir kenarda durursa hiçbir anlamı yok ama esasında ney de bizim gibi rahime düşmüş. 4 ay efendim 4 saat, 4 gün neyse. Evet. 4 saati tamamladıktan sonra ruh nefhi yapılıyor ya ondan sonra biz insan oluyoruz. Ancak bir işte neyzenin nefesiyle ancak ney bir anlam ifade ediyor. Oradaki nefes de Allah'tan gelen kutsal nefkayı ilahi.
Evet.
Ben azimüşşan kendi ruhumdan nefkettim. Kulir yani yes'elûneke anir ruh. Sana ruhtan soruyorlar. Kulir ruhu min emri rabbi. De ki ruh Rabbimin emrindendir. Ve mâ utîtüm minel ilmi illâ kalîle. Ondan size çok az bir bilgi verilmiş. Ama burada işte o neye üfleyen nefes sanki bizim bedenimize üflenen ruhumuzu temsil ediyor. Biz ondan sonra eşref-i mahluk olma, ahsen-i takvim olma sırrına mazhar oluyoruz. Yoksa insanı siz bedeniyle değerlendirirseniz, yani bugün beden, adam öldükten sonra kiloyla satsanız kimse almıyor adam.
Eyvallah.
Yüzüne bile bakmıyorlar. Adamın çoluğu çocuğu bile bir an önce öldükten sonra diyorlar ki şunu kaldırsak götürsek de.
Kokmadan bir
defnetsek ya, kokmasa, morga kaldırsak diyorlar. Ya. Bu kadar kıymetsiz bir maddi yapımız var. Halbuki esas bizim manevi yapımız, bize anlam kazandıran, bizi biz yapan şey esas o canımızda gizlenmiş, bedenimizde gizlenmiş. Sanki bir viraneye saklı bir define gibi bu bedene gizlenmiş büyük bir hazineye sahibiz.
Ya.
İşte o hazine o gelen nefestir. Ve biz bu nefessiz hiçbir iş yapamayız. Gözümüz onunla görme yeteneği kazanıyor. Yoksa da gözümüz diyor 2 damla yağdan ibaret. Kulağımız 2 parça kemikten ibaret. Kalbimiz 2 tane kastan ibaret.
Doğru.
Eğer madde olarak bakarsak biz buna. Ama onlara görme yeteneğini, işitme yeteneğini veren, beynimize, dimağımıza düşünme yeteneğini veren, o bize nefkedilen ruhun şeysidir.
Hocam şimdi dediniz.
Şimdi canlılık hayvanda da var ama hayvanda tabii. Akıl yok bak.
Ruh da az.
Yok. Onların mükellefiyeti yok dolayısıyla. Tabii. Şimdi burada ney bu yönüyle insana da benzetiliyor aynı zamanda. Biz ancak bize nefkedilen ruh ile bir adam oluruz.
Eyvallah. Hocam bu ruhla alakalı tabii ayette az verilmiş diyor ama tabii kime göre az? Hocam şimdi çok zengin bir adamın az dediği bir attığı bahşiş belki başka bir adamın bir aylık maaşıdır. Hatta hocam mesela çok güzel bir hikaye var bu konuda. Fare bir şekilde devenin yularını ele geçirmiş, demiş ki padişah benim, düş peşime, ben senin komutanın olacağım. Deve de hocam şey bir hayvan, hadisine geçiyor, munis bir hayvan. Hatta diyor ki Allah Resulü Müslüman deve gibidir diyor hocam. Ama hadis çok ilgimi çekti. Yani taşlık bile çok desen çöker diyor. Yani itiraz etmez, tartışmaz, inatçı değildir diyor. Her neyse hocam, peki diyor deve, padişah mısın, kabul ettin mi? İyi bakalım, gidelim hadi diyor. Sen rehber ol, ben peşinden geleyim. Az bir gidiyorlar hocam, ufacık bir dereye denk geliyorlar. Fare bir bakıyor ki büyük bir okyanus, aman diyor deve kardeş, büyük bir okyanusa geldik, ne olur beni sırtına al. Deve gidip şöyle dizini sokuyor hocam, ya diyor ne okyanusu, diz boyu bile değil. Ya diyor deve kardeş, dizden dize fark var. Senin dizini boylaman yer benim için okyanus. Ama, o zaman diyor bir daha diyor böyle havalara girme diyor hocam.
Ama
şimdi
bir yerde diyor ki bak, evet, deveyi diyor fare evine misafir verirse başına neler gelir. Onu da söylüyor Mevla'da.
Şimdi demek istiyorum hocam, yani az bilgi ama hocam bizim tasavvuf kitaplarında bayağı da bilgi var esasında.
Tabii.
Yani başka yerlerde bulamadığımız çok ilginç nefsin yapısı, ruhun yapısı, özellikleri, sevdiği sevmediği şeyler bayağı
ama,
hocam.
Ama tasavvuf hep bu işte uğraşmış
tabii,
zaten.
Tabii.
Ruhun tasfiyesi, nefsin tezkiyesi, bütün bunlar üstünde durmuşlar.
O yüzden hocam ciddi bir evet, yer oluşmuş.
Ha, burada evet. Peki bu ne söylüyor? Ney hep yani dinleyenlere bir kendine getirir. Yani burada şimdi siz açık saçık bayanlara bir tane ney taksimi yapsanız herkes başına bir başörtü alıp çekilip bir köşeye. Allah Allah ya diyor bizim halimize bir bak ne olacak filan diye bir kendine doğru getiren bir tarafı var.
Hatta hocam Amerika'da bir sema ayini düzenlenmiş. Oradaki büyükelçi fil tarihinde o da gitmiş ama demek ki gafil birisi demiş ki bu sema esnasında neyler üfleniyor, sema yapılıyor. Ya demiş Amerikalılar niye ağlıyor acaba? Yani hocam oradaki Amerikalı Hristiyanı bile veya oradaki işte maneviyat sever insanı bile ne hocam ağlatıyor. Böyle insanın yani ruhani tarafını gıdıklayan veya ne bileyim tetikleyen bir yapısı var hocam yani.
Ama öyle Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de de böyle. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'le bir kısımlarını hidayet erdirir, bir kısımlarını da saptırır. Yani, bu iş kulak meselesi.
Doğru hocam.
Gönül meselesi.
Eyvallah.
Ha ne yapıyor? Niye böyle hep şikayet mi yıkınat? Hep şikayet ediyor. Ağlıyor, inliyor, feryat ediyor. Ve insanı hep hüzünlendiriyor. Neden şikayet ediyor peki? Ez cüdayiha hikayet mi yıkınat? Ayrılığın hikayesini anlatıyor. Bu ayrılık nedir? Eğer kamışa bakarsak ney? Sazda bir kamışken oradan kesmişler, oradan koparmışlar, getirmişler, kurutmuşlar. Çünkü her kamış da ney olmuyor. Onun boğumlarının mesafesi lazım, bilmem ne lazım. Kalınlığı önemli. Ondan sonra onu kurutuyorlar. Sonra hatta ateşte de kurutuyorlar. Sonra delik deliyorlar şişte, kızgın şişlerle. Ondan sonra her boğumuna halkalar geçiriyorlar. İçini temizliyorlar.
Bayağı canını çıkarıyorlar yani. Tabii,
bir sürü şey
hocam
yapıyorlar. Ondan sonra işte bu böyle bir neyzenin nefesiyle üflerken bütün hep kendi asıl kamışlığından koparıldığı için, asıl vatanından koparıldığı ya için ona duyduğu özlemin, o feryadın, o hasretin tecellisi olarak böyle insanı hüzünlendiren, hep gama sevk eden, düşündüren bir ses, bir şikayet. Şikayetin sebebi bu. Tabii burada aynen neyin geçtiği bir seyri sülük var. Ya yani ney birdenbire hemen kamıştan kesilip de ney olmuyor. Bir sürü arada geçilen bir süreç var. İşte esasında insanın da normal insan tamam ruh nefhi olmuş, biz dünyaya doğmuşuz. Bunu söylerken ne diyor şey Nicholson, Richard Nicholson Müslüman olmuş. Mesnevi okuyarak Müslüman olmuş bu. Her doğan çocuğun ağlayarak dünyaya gelmesi ruhlarının Allah'tan kopup bu bedene girdikten sonra işte dünyaya gelmesi kendi aslından kopmanın ve buna duyduğu firkatin ve ayrılığın ızdırap ifadesidir, ızdırap çığlığıdır diyor. İslam peygamberi Muhammed bunu diyor, her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Ama annesi babası ve çevresi onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar. Çevre insanı demek ki sonradan şekillendiriyor.
Demek hocam çocukların ilk ağlaması o ilahi evet, kucaktan düştükleri için.
Evet.
Hocam da bebeklerin hakikaten çok temiz güzel kokusu olur derler.
Evet.
İlahi cennet alemden kokusu, yeni cennet geldikleri kokusu için cennet kokusu.
Ya cennet
zamanla kokusu. O koku kayboluyor hocam.
Evet cennet kokusu.
Hocam o zaman bu ayrılık yani manevi bir ayrılıktan bir şikayet var burada.
Tabii o işte bu şikayet de o. Yani nasıl kamış asıl kamışlıktan koparılıp sudan çıkarılıp kurutuluyor işte. Ateşte eyvallah kurutuluyor. Ondan sonra delikleri deliniyor. Halkaları takılıyor. Aynen onun gibi insan da ete kemiğe büründüm. Yunus diye göründüm diyor ya ruhumuz.
Evet.
Geliyor bu ete kemiğe bürünüyor. Bedenimize giriyor. Bu yüzden ruhun Allah'tan kopup bedenimize girmesi Hazreti Yusuf'un kuyuya düşmesine benzetilir. Ruh latif bir varlık, nurani bir varlık iken bedenin içerisine girince karanlık bir dünyaya iniyor işte.
Kuyuya düşmüş gibi oluyor.
Kesif bir varlık oluyor. Zulmani bir varlık oluyor karanlık içinde. Neden? Ruh doğumdan önceki yeteneklerini beden tıkadığı için o yeteneklerini kaybediyor. Bundan dolayı nasıl gurbete giden adam anne babasını özlerse, memleketini özlerse, hatıralarını özlerse, aynen işte bu kamış da bu ayrılıktan, bu firkatten dolayı, bu ızdırap çığlığından dolayı hep ağlamaklı, insanı da ürperten, efendim kalbini kıpır kıpır yapan nameler verir. Bu şikayetin esas anlamı budur. Ama bir adam hemen bugün geldim, yarın derviş olayım. Yok, bugün kesilen kamış hemen yarın ney olmaz. Belli bir süre lazım. Buna Tahir-i Mevlevi ne güzel demiş. Gör zahidi kim, sahibi irşad olayım der. Dün mektebe vardı, bugün üstad olayım der.
Yani.
Zahid tekkeye gidiyor, ben ertesi gün kutbu azam olayım ben diyor. Yok öyle bir şey.
Ya.
Efendim işte talebe gidiyor okula, hemen ertesi gün ben üstad olayım, profesör olayım diyor. Yok. Bu arada, belki lafı çok kolay ama bu arada geçilmesi gerekli olan çok önemli bir süreç var. Bir seyri sülük süreci var.
Evet.
O yüzden bu şikayet. Ha peki bir de neyi insanı kamile benzetiyorlar? Kamil insan. Peki kamil insan neden şikayet etsin? Niye şikayet etsin? O artık kopup geldiği aslına kavuşmuş. Yani adam urucunu tamamlamış. Cenab-ı Hak'la her an hemhal olma durumuna gelmiş. Böyle bir adam. Hani neyi kamil insana benzetiyorlar ya. Ne kadar dünyada güzelliklerle dopdolu da olsanız hiçbirisi cennete benzemez.
Eyvallah hocam.
Yine Allah'ı özlemek, asıl vatanımızı özlemek herkeste var. O yüzden bülbülün güle aşkı gibi, gülün dalında da olsa yine bülbül ötüyor. Niye ötüyor? Dalın içindesin işte, gülün dibindesin. Niye ötüyorsun? Aynen bunun gibi. Hani Peygamber Efendimiz günde 70 bin defa tövbe istiğfar edermiş. Neden? 100 defa tövbe istiğfar edermiş. Hadislerde bazı böyle
hiç
şeyler
hocam,
var.
100 defa, 70 kere.
Çünkü Peygamber Efendimiz her an insan bugünkü halinden daha ileri olması lazım. İki günü birbirine eşit olan bizden değildir buyuruyor. O yüzden her bir yüksek makama erdikçe aşağı makamda niye kaldım diye tövbe diyor. İstiğfar ediyor. Yani daha çok ileriye gitmek, daha çok mertebe kat etmek için. O yüzden bu geçen yani Mesnevi'yi takdim ederken biz bunu esasında biraz açıkladık. Yani Mesnevi'nin esas konulara ana bakışı nedir derken en önemlisi mesela ayet-i kerimelerde ya eyyetühen nefsül mutmainne irci'i ila rabbiki, bak Rabbine dön. Oradan gelmişiz ya, ric'at geldiği yere gitmek demek Arapçada.
Evet.
Yoksa başka birse de isepte diyebilirdi, isebu de diyebilirdi.
Git demiyor, dön
git demiyor,
diyor.
Dönünüz diyor. Geldiğiniz yere, aslınıza tekrar dönünüz.
Eyvallah.
Kullu nefsin zaikatul mevt, thumme ileyna turcaun. Herkes ölümü tadacak ve her biriniz bize
döndürüleceksiniz.
Aslınıza döndürüleceksiniz. Bütün şey, biz burada Adem ile Havva kıssasını anlatırken Mevlana bu konuyu diyor ki Hazreti Adem ile Havva değil cennetten dünyaya inen. Onlar birer semboldür. Biz de babamız ki Hazreti Adem'i temsil ediyor. Annemiz Hazreti Havva validemizi temsil ediyor. Onlar birbirleriyle evlendiler. Allah'ın izni peygamberin kavliyle. Sonra sperme rahme düştü. 4 ay efendim 4 gün 4 saati tamamladıktan sonra ve nefaktü fihi min ruhi, ben azimüşşan kendi ruhumdan ona nefkettim. İnna aradna al-emanete ala's-semawati vel-ardı fe-ebeyne en yahmilnaha ve hamalaha al-insan innehu kana zalumen cehula. Bu emaneti, bu ağır emaneti biz dağlara, taşlara vermek istedik de onlar korkularından çekindiler. Biz bu yükün altından kalkamayız diye o yükü, işte hilafet yükü. Bak. Hani cennette
evet.
Cenab-ı Hak çağırıyor. Ben kendime bir halife yaratacağım. Buna melekler karşı çıkıyorlar. Yani yeryüzünde kan dökecek. Fitne ve fesat çıkaracak bir nesil mi yaratacaksın, bir tür mü yaratacaksın? Evet, ama siz benim bildiklerimi bilmezsiniz diyor. Onlar diyorlar ki bize ne öğrettiyseniz ancak biz onu biliriz ya Rabbi. Ve alleme Ademel esma'e kullaha. Allah bütün Hazreti Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra sormaya çalıştı filan ama onlardan bir tane şey bunun üzerine bütün melekler secde ettiler. Hazreti Adem'in peygamberliğini ve hilafetini gördüler ve kabul ettiler. Ama şeytan akli bir kıyasla kendi kendisine diyor ki ya,
felsefe yaptı biraz.
Ben diyor nurdan yaratıldım. Bu adam çamurdan yaratıldı. Ben buna niye secde etmem gerekir? O benden daha aşağı bir mahluk. Burada göz meselesi. Şimdi Mevlana diyor ki akıllılar sona, cahiller öne bakarak feryat ederler. Sen sona bakarak hep değerlendirmeni ona göre yap. Başa göre değil. Önden görünenlerin çoğu aldatıcı sonuçlar doğurur. Şimdi İblis neye bakıyor? Hazreti Adem'in suretine bakıyor, şekline, şemaline bakıyor. Sen, o topraktan yaratıldı diyor, ben nurdan yaratıldım, ben ondan üstünüm. Peki diğer melekler neyi görüyor Hazreti Adem'de? Onun manevi tarafını görüyor, peygamberliğini, hilafetini görüyor. O yüzden secde ediyorlar. Bu hürmet manasına secdedir. Yani secde sadece Allah'a yapılan secdedir. Biat anlamında yapılan secdedir. Hani böyle eğiliyorlar ya bazen. Şimdi büyükelçiler gidiyor, güven mektuplarını sunarken o cumhurbaşkanının karşısına eğiliyorlar. Bu biat anlamına gelir. Bundan sonra sizin emirlerinize tabiyim. Ben filan ülkenin büyükelçisiyim diye. Bunun evet. gibi.
Hocam isterseniz kısa bir ara verelim. Ondan sonra inşallah yine bu fırkattan ve...
Yani şimdi biz bir tek beyitte mi bu kadar
konuştuk? Vallahi hocam bu tabii başlangıcı olduğu için birazcık Mevlana...
18 beyit önemli. Bak.
Evet hocam bu 18
beyit. Bu Mevlana bizzat kendisi yazmış. Hazreti Pir.
Evet.
Ondan sonraki beyitleri Selahaddin Zerkub'a yazdırmış. Hüsamettin Çelebi'ye yazdırmış.
Evet.
Burada bir iki şey daha söylemekte ben yarar görüyorum esasında. Bu hani şikayet mikunet. Efendim ecüdayiha hikayet mikunet diyoruz ya biz. Bunu Hazreti Adem ile Havva meselesini biz sadece o yüzden geçmişte olmuş bitmiş bir olarak değerlendirmek yanlış. Her birimizin hılkati aynı. Bu bir hikmet.
Evet.
Efendim bir teselsül. Yani insanların çoğalmasını sağlamak için Cenab-ı Hak böyle bir kaide-i külliye bina etmiş bu işi.
Eyvallah.
Ona göre devam edecek. Ama bunu ifade ederken bir başka şey daha var. Hani biz ahsen-i takvim dedik. Hı-hı. Yani melekler Hazreti Adem'deki peygamberliği, hilafeti gördüler, secde ettiler. Ama iblis böyle bir kıyaslama yaptı kendi aklınca. Ben ondan üstünüm, ben ona niye secdeyim? İşte bu gurur ve kibir. Ne yaptı? Ebediyen şeytan olarak lanetle anılmasına sebep oldu. En büyük tehlike gurur ve kibir.
Evet hocam.
Ona hiç girmemek lazım ama inşallah ileride Hazreti Pir'in çok güzel şeyleri var. Gurur ve kibir, mütevazi, alçak gönüllülükle ilgili çok güzel inşallah beyitleri var. Yeri geldi mi onları açıklayacağız ama.
İnşallah hocam.
Burada bir telmih daha var. O da Vettini ve Zeytuni ve Turi Tin suresi. Orada لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ biz insanı en güzel kıvamda yarattık. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِل۪ينَ sonra onu aşağıların en aşağısına indirdik.
Bedenin içine soktuk.
Aslında bu esasında bizim bedene girmeden önceki halimiz yani pırıl pırıl günahsız Allah'ın evsafını taşıyan Allah'ın ahlakına sahip bir varlığımız o varlık ahsen-i takvim. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِل۪ينَ işte nurani iken kesif bir varlığa dönüştünüz. Bu şeyde de aynı. قُلْنَا بِتُوا مِنْهَا var ya.
Evet.
وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِم۪ينَ şu ikiniz şu ağaca yaklaşmayın. Yaklaşırsanız zalimlerden olursunuz. Bu ayet-i kerimeyi İbnül Arabi nurani varlıklar iken, pırıl pırıl parlayan nur gibi varlıklar iken, günahsız, masum, hiçbir lekesiz, tertemiz bir ruh sahibiyken, sonra bedene girdikten sonra ne yapıyorsunuz? Zulmani varlıklardan olursunuz. Bedene girdiğiniz zaman ruh bedene bütün gücünü yaydığı için, göze, kulağa, ele, ayağa, damarlar vasıtasıyla her noktaya yaydığı için, o yüzden bedenin esiri oluyor. Mevlana'nın bütün seyr-i sülükte anlattığı iş, işte ruhu bedenin esaretinden kurtarıp bedenin esas hakimi yapma mücadelesi.
Esfele safirinden tekrar
hocam, ahseni takvime sıyrılma mücadelesi.
Eyvallah hocam.
Bunu bu şekilde tercüme ediyor. İşte esas buradaki ızdırap, çığlık esfeli safiliğine düşmenin ahseni takvim sırrına sahipken kuyuya, Hazreti Yusuf kuyuya düştüğü zaman nasıl bir arayış içine giriyor. Bizi kim kurtaracak buradan diyor, öyle mi?
Ya.
Feryat ediyor. Elini atıyor sağa sola, duvarlar kayıyor, bir tarafa çıkamıyor. Aynen onun gibi işte esfeli safilinden tekrar ahseni takvim sırrına mazhar olabilmek için yapılan bir gayret.
Hocam bir de bugün,
bunları anlatacak şey.
Hocam bir de bugün bu esfeli safilini çok güzel bir hayatmış gibi insanlara anlatan işte bu filmler, şunlar bunlar. Ahseni takvim hocam sırrını unutturan bize çok maalesef etrafımızda da engeller var, öyle değil mi yani?
Ya bir defa önce insan kendine bakmalı ya.
Nereden geldik?
Kendine bakmalı.
Aslımız.
Tabii. Adam, Cenab-ı Hak sana bir çocuk vermiş. Kız ya da erkek. Adam yüzüne bak ya. Bütün dünyanın fabrikaları bir araya gelseler. Bırakın fabrikalarını. Gelmiş geçmiş peygamberleri, melekleri, cinleri, perileri hepsi dahil. Profesörleri, şunları bunları. 2 aylık bir bebek yapsınlar. Bırakın 2 aylık bir bebeğe. Tırnak yapamıyorlar. Tırnak.
Ya.
Suni tırnakla. Gerçek tırnak yapabilsinler, yapabiliyorsa yapsınlar, göz yapsınlar.
Evet.
Saç yapsınlar, bir saçın telini yapsınlar. Yok, olmuyor. O zaman peki, bütün bu güzelliği veren bir Allah yok mu? Hani geçen söyledik ya, eğer kalemi yazıya bakarak bakarsanız, kalemi oynatan eli görmezseniz, bütün marifeti kalemden zannedersiniz ya, bu güzel yazıyı. Halbuki esas o kalemi kullanan bir el var. Buna baksana sen. Dolayısıyla orada bu güzelliği veren, bunu yaratan bir yok mu? Elbiseyi terziye götürüyorsun. Ayakkabıyı kim yaptı diyorsun, nereden aldın diyorsun. Yani gömleği kim dikti diyorsun. Yani her işte bu resmi kim yaptı diyorsun. Bunlar hep arkasında bir fail arıyorsunuz da. Niye siz bu yavrunuzun, bunu size veren kim? Kim yarattı, nereden geldi, nasıl geldi? O yüzden o Cenab-ı Hak esas insanların gözlerindeki gaflet perdesini kaldırsın.
Amin diyelim hocam. Evet.
Bütün mesele
ya.
Tamam. Ufacık bir parmak ucu gibi gelir. Adamın gözüne gerildi mi dünyaları biz göremeyiz. Göz bebeğimizin önüne bir böyle ufacık bir şey koysanız, kağıt, sigara kağıdı koysanız iki gözünüzle dünyayı göremezsiniz. Halbuki dünya da görülüyor, gözünüzle görüyor ama buradaki görmemek ve görülmemek kusuru ne? O sigara kağıdını, onu kaldırsan ya dünyaları göreceksin. İnsanların bazısının böyle gözünde böyle perdeler var. O perdeler yırtılsa gerçekler nasıl ortaya çıkacak? Mevlana'nın bütün Mesnevi'de anlatmaya çalıştığı da bu perdeyi yırtmaya yöneliktir.
Eyvallah hocam.
İkinci beyte gelelim.
Evet hocam.
Gerneistan tamera beböride ent eznefirem merdüzennalide ent. Bak, o kamışlıktan koparıldığım günden beri ne diyor? Böyle şikayetlerimi, sızlanmalarımı hep dile getiriyorum. Eznefirem, bu işte sızlanmalarımdan, bu şikayetimden, bu feryadımdan merdüzen nalide ent. Erkek ve kadın herkes de bunu dinlemekte ve bundan etkilenmekte diyor. Kim? Kadın, erkek, kim olursa olsun. Benim o feryadım, asıl memleketimi özlemem. Mesela zikri anlatırken Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kezikrikum âbâekum ev eşedde zikra. Gurbette bir adamın o yalnızlığı, yalnızlığın, o kimsesizliğin o psikolojisi altında anne ve babasını andığında nasıl bir duygu içerisine giriyorsa Allah'ı ondan daha yüksek bir şekilde zikretmek. Fezikrikum âbâekum ev eşedde zikra. Tabi ondan daha şiddetli bir şekilde zikretmek. Adam şimdi sevgilisini nasıl hatırlıyor? Hatırladığı zaman hangi iklime giriyor? Kendisi burada, işte sevgilisi diyelim ki dünyanın öbür ucunda. Ama öyle bir o hasret çekiyor ki, öyle bir özlemle onu anıyor ki, sanki yanı başında baş başalar. O andaki haz, o andaki neşe neyse, o etki neyse ondan daha şiddetli bir şekilde anmak. O yüzden burada da bu sıla özlemi, sıla üzleminin meydana getirdi. Bizde hep türküler gurbet üzerinedir.
Evet hocam, Türkçemiz değil mi? Bu konuda çok
gurbet zenginiz. Gurbet üzerinedir, hep o yar üstünedir. Hep türküler yar üstüne, hep türküler gurbet üstüne.
Çünkü hocam çok hareket eden bir milletiz, çok muhalif
evet,
bir milletiz.
O yüzden burada da o işte ayrılığın, gurbetin verdiği o yalnızlık duygusu içerisindeki feryatlarımı kadın erkek dinlemede ve bundan etkilenmektedir.
Hocam bu Nale'yi şöyle açıklıyor Avni Konuk. Diyor ki Nale, insanı kamilin arif ve cahil insanlar önünde beyan buyurduğu hakikatlerdir, marifetlerdir.
Doğru, evet işte o etkiler.
Çok güzel değil mi hocam? Bu etkili evet, oluyor hakikaten. Evet, erkekler daha çok böyle hani manevi tekamülü görmüş insanlar. Kadınlar da daha çok yani böyle bir kemalata herkes
şimdi,
etkiliyor
neyi
diyor.
Şimdi biz insanı kamil olarak kabul ettiğimiz zaman.
Evet.
İnsanı kamilin o ilahi nefesle. Bak Bektaşilerde, canların cemevinde, bu cemevi Bektaşi tekkelerinin salonu,
evet,
toplu ayin yapılan yerin adı. Orada saz eşliğinde okunan şeylere nefes denir.
Alevi nefesler bak, diye
bak, bir şey. Mevlevilikte de bu neye üflenen nefes. O nefes nasıl neyi nameye dönüştürüyorsa, hiçbir işe yaramayan o neyi.
Veya naleye dönüştürüyorsa.
Ama şimdi şeyde de Bektaşi dergahlarında da saz eşliğinde nefesler söylenir. Nefes ne? Nefes hem neyi diriltiyor hem de insanı diriltiyor. Bak biz aldığımız nefesi veremesek ölürüz. Verdiğimiz nefesi alamasak ölürüz. O yüzden Şehzadi ne diyor? Her bir nefeste iki nimet var. İki şükür vacip diyor.
Ya.
Aldığımız nefeste de verdiğimiz nefeste de. Her bir nefeste iki şükür vacip. Çünkü almak da büyük bir nimet, vermek de büyük bir nimet.
Hocam bu ne büyük farkındalık değil mi? Her nefesin hakkını veriyorsunuz o zaman. Tabii. Yani hiçbir şeye gafletle evet. Bu nefes sanki kendinden geliyormuş değil hocam. Allah evet. Veriyor nefesi.
İşte bu diriltmek, dirilmek demek dediğimiz şey bu. Yani oradaki nale, eğer neyi biz insanı kamile benzettiğimiz zaman, kamil insanların sözleri böyle zıpkın gibi, kurşun gibi gelip insanın iliklerine kadar tesir eder. Çünkü onları yaşayarak ve sözlerine duygularını katarak, ihlaslarını katarak söylüyorlar. Mesela biz de burada bütün programlarımızda biz diyoruz ki önce sözümüz
kendimize.
Hiç kimseyi hor ve hakir görmeye gerek yok. Bir defa önce yaradılanı severiz yaradandan ötürü. Herkesi seviyoruz. Dinleyicilerimizi de seviyoruz. Dinlenmeyenleri de seviyoruz. Ama sözümüz önce kendimize. Kendimizi nasıl etkiliyorsa o lafları söylüyoruz. Şimdi biz dedik ya mesnevi icazetsiz okunmaz. Yani bizim mesnevi han icazetimiz var yok. Ama biz icazetli mesnevi hanların yorumlarını aktarıyoruz.
Eyvallah hocam. Yine iştihad etmiyoruz.
Aramızdaki yani. Fark bu. Yoksa bizim icazetimiz yok ama. Öylesine etkiliyor ki bazen. Ben bu mesneviyi baştan sona 3 defa okuttum. En az 5 defa da okudum. Her okuduğumda sanki yepyeni hiç okumamış gibi beni etkileyen şeylere rastlıyorum. Nüktelere rastlıyorum. O yüzden işte bu neyin o sihirli nameleri kamil insanların muhatabını etkileyen, gönüllerini delen, hani diyorduk ki Hazreti Davut'a benziyor.
Eyvallah hocam.
Hazreti Davut nasıl demiri eritmiş, onu kalıplara dökerek zırh dokutmuş, kapkacak yapmış, çatalgaşık yapmış ya. Aynı onun gibi işte onların sözleri de insanın en katı kalpli bile eritiyor ve onu Mevlana kendi istediği kıvama getiriyor. Burada vasıtası ne? İşte sesi, güzel sesi kullanmış, güzel sözü kullanmış, şiiri kullanmış, derin manayı kullanmış, bir de güzel enstrümanları da buna ilave etmiş. Ki muhatabını daha çok etkilemek ve onu daha çok avucunun içine alıp yoğurarak istediği insan tipi haline dönüştürmek.
Hocam tabii musikinin de böyle bir müspet kullanılırsa insan çabuk erdirici hocam bir hali var. Tabii menfi de maalesef bugün çok menfi de kullanılıyor.
Tabii
o bizim konumuz değil tabii
şey,
ki.
Hayır. Bu İmam-ı Gazali öyle diyor. Dinlenen bir musiki insandaki fıskı fucur duygusunu artırıyorsa o haramdır. Oralardan derhal kaç. Ama dinlenen musiki sizi Allah'a götürüyor, semalara doğru elinizden tutup yükseltmeye çalışıyorsa, size kanat olup göklere uçurmaya çalışıyorsa o musikini de peşine takılın. Hatta iyi dinle, iyi kulak verin.
Eyvallah.
Bu şeye göre. Yani vasıtayı ve gayeyi birbirine karıştırmamak
lazım. Evet hocam. Hocam 3. beyitte de Mevlana Nasıl bir dinleyici istediğini de bize açıklayalım. Aa,
burada diyor ki tabii.
Nasıl dinleyeceksin ama o da önemli.
Sine kahem şerha şerha esfirak. Ta be goyem şerhe derdi iştiyak. Bak kendi iştiyakımın, aslıma duyduğum özlemin o çığlığını, o feryadını, o hasretini dillendirirken bendeki bu ızdırabı anlayacak aynı duygulardan geçmiş kalbi, gönlü şerha şerha olmuş bir kalp istiyorum ki benim, kulak istiyorum ki beni anlasın.
Dertli gönül istiyor hocam.
Ya evet. Yani bu bana göre çok şey, önemli bir iş.
Derdi olmayan, kaygısı olmayan, evet. Yani değil mi hocam, istikbal ülkesi olmayan.
Üstad hep öyle söylüyordu. Hı. Yani nasıldı o şeysi? Heykel destek üstünde, benim ruhum desteksiz. Kubur faresi hayat, meselesiz, çilesiz.
Ya.
Heykel destek üstünde, benim ruhum desteksiz diyordu. Şimdi burada yaşamayan adam bilmez.
Çile çekmeyen bir insan.
Evet, çile çekmeyen, kaba saba, bu duygu dünyasından, bu derinlikten haberi olmayan bir insan. Her şeyi aklına havale ederek, ben diyen bir insanın bu inceliği, bu nezaketi, bu derinliği kavraması mümkün değil. Suretin sığlığında duran bir adam. Demin sizin ifade buyurduğunuz farenin orada bir okyanus gördüm, buradan geçemez dedi. Halbuki belki de devenin belki ayağına bile, dizine bir kadar bile gelmiyor. Onun için bunu anlayacak, bunu kavrayacak bu ızdırabı yaşayan adam. Men lem yezuk bilmez yazık. Tatmayan bilmez.
Demek hocam burada arayış içinde olmak çok önemli. Yani sizde bir arayış yoksa, sizde bir ahiret endişesi, bir Allah muhabbeti, kaygısı yoksa hocam, o zaman yoksa, bu dünya çok rahat değil mi hocam? İş keyfine
tabii,
bak.
Tabii eğer siz sokakta gördüğünüz açlıktan ölmek üzere olan köpekten rahatsız olmuyorsanız veya işte bir yalın ayak çırılçıplak dolaşan efendim bu soğukta karın kışın üstünde orada şey enlillah diye isteyen Suriyeli göçmen çocuklar.
Siz etkilenmiyorsa.
Bunlara titremiyorsanız eğer. Hani Peygamber Efendimiz güneşin doğduğu yerde bir Müslümanın ayağına batan dikenin acısını güneşin battığı yerdeki bir Müslüman cenevinde duymazsa bizden değildir.
Ya.
Komşusu açken tok yatan bizden değildir.
Allah hocam ve Peygamberimiz dertli Müslüman istiyor yani böyle dertsiz, kaygısız, ümmetle ilgisiz insan
sadece
istemiyor.
Sadece bencil.
Bizden değil
efendim,
diyor.
Hesabi, sadece kendini düşünen, kendi çıkarını düşünen, bütün değer yargıları ona göre oluşmuş bir adam tipi değil. Yani kanayan bir yara gördü mü yanar ta ciğerim. Öyle değil mi?
Mehmet Akif diyor.
Tabii. Onu dindirmek için kamçı yerim, sille yerim. Adam aldırmada geç git diyemem, aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Duygusuz taş gibi bir insan olmaz. Kaya gibi bir insan olmaz. O olursa zaten o sureta insan. Sireta başka bir şey.
Tabii insan değil yani siret
bu
itibariyle.
Bu Darwin nazariyesi var ya hani. Eyvallah. Bazıları şey diyorlar ya, insanlar maymundan gelmedir. Buna bazı alimler diyorlar ki hayır, insanlar maymundan değil. Aksine maymunlar insandan gelmiştir.
Evet.
Niye? Belli bir dönemde insanlık öyle bir azgınlıkta ileriye gidiyor ki bir grup.
Gaflette, isyanda, evet.
Cenab-ı Hak onlara kunu kıradeten hasiin, siz hakir ve zelil maymunlar olunuz dedik. Şimdi bu ayet-i kerimeyi bizim müfessirler yorumlarken mesk diyorlar. Cinsiyet, tür değiştirme.
Evet.
Gerçekten insanken maymuna dönüştüler. Bu gördüğümüz maymunlar o insanken maymuna dönüştürülenlerin torunları.
Çünkü hocam insanlığı hak etmedikleri için onun altından düşürüldüler.
Ama bazı şeylerde diyorlar ki ya ta dünya kurulalı beri ne maymundan insan gelmiş, ne insandan maymun, ne keçiden koyun gelmiş, ne koyundan keçi. Yani böyle bir şey var. Ne attan efendim eşek, ne eşekten at gelmemiş. Yok. O zaman diyor burada mesh-i nakıs var. Mesh-i nakıs nedir? Sureta insan ama sireta hayvan.
Yani bugünkü hocam işte dediğiniz
öyle gibi. Çok insan var. Sureta insan. Fakat tabına, davranışlarına baktığınız zaman adam sireta hayvan. Belki hayvandan da aşağı.
Kimisi kurt gibi parçalıyor. Kimisi yılan gibi hocam sokuyor.
Evet ya.
Hayvandan kimisi papağan da gibi hocam. Mevlana çok kullanıyor bunu, papağanı. Hakikatleri böyle ezberleyip içini yaşamadan, tatmadan sağda solda konuşmak.
Evet.
Bunda da çok var hocam günümüzde.
Yani eylesen tutiyet talimi kelimat. sözü insan olur ama özü insan olmaz.
Eyvallah hocam.
Kelime yani konuşuyoruz. Bir papağana kelimeleri öğretseniz o söyler ama sözü insan olur ama özü insan olmaz.
Eyvallah hocam.
Bize öz lazım.
Evet.
Mevlana hep bu özümüzü geliştirmeye çalışıyor.
O zaman hocam biz öncelikle bir arayışımızı, ihtiyacımızı bir artırmamız lazım. Tabii. Hocam bugün sıkıntı şurada yani. Sadece manevi konular değil, maddi konular da böyle. Mesela hocam bir insan tıp fakültesine giriyor, ilahiyat fakültesine geliyor. Arayışı az. Yani diyor ki 10 sayfa okuyayım, sınıfı geçeyim. Yani 3-5 bilgiyle hayata idare edeyim. Halbuki hocam arayışı çok olan talebe hocayı da sarsıyor.
Evet.
Yani herkes harekete geçiriyor.
Zaten şeyde ilk makam ne seyri sülükte? Yakaza. Yakaza nedir? İşin farkına varmak, uyanmak, kendine gelmek, ayılmak. Ya bu öğrencilik böyle gitmez. Biz bu işin sıkı tutmamız lazım demek var ya işte. O. O yüzden burada da hani ayrılık acısını yaşamış insanlar olsa benim dilimden çok daha rahat anlarlar.
Hatta hocam bir yer diyor ki Mevlana yani bugün niye iyi konuşmadın diye bana sormayın. Beni niye iyi konuşturmadınız? Siz benden niye iyi feyiz almadınız? Çünkü hocam biliyorsunuz konuşmacı da
dinleyiciler etkiliyor evet, tabii. Bakışlar etkiliyor tabii.
Dinleyicinin sütemdiği kadar
evet.
Ancak sütünü manevi efendim feyizini verir.
Evet.
O yüzden hocam bugün bu ihtiyacı artırmak yani ama manevi ihtiyacı tabii ki. Maddi ihtiyaçlar arzular değil herhalde.
Tabii burada mesela adam çölde susuz kalmış. O vahaları, serapları sanki okyanus zanneten bir adamın nezdindeki suyun kıymetiyle. Şimdi balıkların suya verdiği değer bir mi?
Yani.
Ol mahiler ki derya içredir, deryanın kıymetini bilmezler. Çıktığı zaman anlanacak. O yüzden burada da diyor ki bu aynen çölde susuz kalan insanın suya hasreti gibi. Bu hasreti yaşayan insanlar ancak benim sözümün kıymetini anlarlar.
Hocam Türkçe'de bir şey atasözü var. Damdan düşen gelsin demişler ya. Ha, hoca,
evet.
Yani benim halim anlamak
evet,
için. Şimdi
evet,
hocam burada
evet,
güzel bir
evet.
beyti var Mevlana'nın. Eğer diyor bir mecliste söz çekici birini bulursam kalbinin bin çemenistanında yüz binlerce marifet çiçeği biter diyor.
Tabii. Işte.
Ama yeter ki o evet. sözleri emecek, çekecek bir insan olsun diyor.
Evet. İşte o dinleyecek kulak, hissedecek kalp. Peygamber Efendimiz'in duasını fayda vermeyen ilimden, doymayan mideden.
Eyvallah.
Ve ürpermeyen deriden. Öyle mi?
Eyvallah hocam.
Yani bunlardan sana sığınırım ya Rabbi. Bu şeyde mesela burada bir şiir var şeyde Tahir-ül Mevlevi'de.
Onu da okuyun hocam da inşallah bugün.
Şule hiz ettin yine vaktiyle yanmış gönlümü. Vaktiyle yanmış gönlümü yine alevlendirdin. Eyledin mecruhun ev güya kapanmış gönlümü. Bak kapanmış gönlümü yine bu sözlerle işte Ehlullah'ın sözlerinin etkisini söylüyor. Gene yaraladın gönlüm açılıverdi kapanmış gönlüm. Çeşminin bilmem nasıl tesiri sihram pizi var. Bakışının bile diyor öyle sihirli bir etkisi var ki o bakış bile sanki içimizi deliyor, yüreğimizi deliyor. Aşka mecbur etti sevdadan usanmış gönlümü. O bakışınızdaki derinlik, o keskinlik diyor.
Ya.
Sevdadan usanmış gönlümü bile aşka mecbur etti. İşte bu demin söyledik ya oradan çıkan nale. Nale ehli kamillerin insanları sadece kulaklarını değil gönüllerini, yüreklerini etkileyen, iliklerine kadar işleyen o sözleri tekrar sevdadan vazgeçmiş gönlümü tekrar aşka getirdi. Bu etkili konuşmak, güzel konuşmak. İnşallah göreceğiz bak şeyde Mesnevi'de bazen yüreklerimizi delen, gerçekten bizi kendimize getiren, tüylerimizi diken diken eden yorumlar var. Yeri geldikçe onları
i̇nşallah
gündeme
hocam.
Taşıyarak inşallah dinleyicilerimize faydalı olmaya çalışacağız.
Hocam çok teşekkür ederiz. İnşallah başka bir gönül gündeminde bu dediğiniz güzel beyitleri efendim şeyleri açıklarız. Muhterem dinleyicilerimiz bize ayrılan vaktin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta başka bir gönül gündeminde güzel konularla güzel beyitlerle karşınızda olmak üzere hepinizi Rabbimizin affına merhametine emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.